sözüyle memleketim.
Sazın sesi sözün özüyle buluştuğu zaman Anadolu topraklarında türküler çıkar, meydana gelir. Yürekten yüreğe, kulaktan kulağa dolaşır ve türküler güzel yurdum coğrafyasında unutulmaz olur. Sazıyla sözüyle memleketim başladı. Ankara'ya, Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesimizin ulaştığı her noktada bizi dinleyen sevgili dostlar, memleketten yürek dolusu bir merhaba diyerek başlayalım programımıza. Her hafta sonu cumartesi gecesi sizlerle birlikte güzel yurdum coğrafyasını adım adım dolaşıyoruz. Her ilimizde, her coğrafyada sizlere tarihi, kültürü, türküleri özellikle dinletiyoruz ve insanlardan, topraktan, yöreden bahsediyoruz. Efendim, bugün adımlarımız sizlerle birlikte İç Anadolu bölgesinde olacak, ancak öncesinde elbette ki bir ekip olarak sizlerle birlikteyiz. Sazıyla sözüyle memleketim yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacak. Ekip arkadaşlarımızı tanıtalım, ardından iletişim adreslerimizi verelim ve nihayet Anadolu coğrafyasında yolumuza devam edelim. İşte ekip arkadaşlarımız, program koordinatörü Gökhan Akkaya, teknik yönetmen arkadaşımız Ayhan Taşçı ve sazıyla sözüyle memleketimi sizler için hazırlayan, sunmaya başlayan, bu mikrofon aracılığıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşayan ben Nazire Ebru Dikiciler. Tekrar ve tekrar programımıza, memlekete hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bize ulaşabilirsiniz, sizden gelen sesle, kelimeyle, cümleyle daha güçlüyüz, daha güzeliz. İşte iletişim adreslerimiz, öncelikle telefon numaralarımız. +90 312 463 34 19. Bir telefon numaramız daha var. +90 312 463 34 21. Elektronik posta göndermek isterseniz posta adresimiz bulunmakta. Sazıyla sözüyle @trt.net.tr. Ve yaşasın teknoloji. Facebook'tayız. Sayfamızın ismi TRT TSR Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki güçlü sesi. Sazıyla sözüyle memleketimde İç Anadolu bölgesindeyiz demiştik. Adımlarımız bizi Porsuk Çayı'nın kıyısına kadar ulaştırdı. İnanılmaz güzel bir coğrafya. Sadece tarihiyle değil, doğasıyla, insanıyla, kültürüyle muhteşem sokaklarda dolaşacağız. Birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz. Öyle bir coğrafya ki şeker yapılmakta bu coğrafyada. Hem de halkalı şeker. Tadıyla, güzelliğiyle dilden dile dolaşmış ve gönüllerde türküyle yer etmiş. Efendim, Eskişehir'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Halkalı şeker diyerek başlıyoruz Eskişehir sokaklarında dolaşmaya.
Halkalı şeker şam fıstık, aman arpala kara kılçık. Eğer beni seversen aman al bohçanı yol açık. Halkalı şeker hasretlik çeker, çok nazlanma sevdim, cahilim aklım gider. Halkalı şeker hasretlik çeker, çok nazlanma sevdim, cahilim aklım gider. Ben bu yerde haneyim, aman yel vurmuş pervaneyim. Gidin söyle o yâre, aman derdinden divaneyim. Halkalı şeker hasiretlik çeker. Çok nazlanma sevdim, cahilim aklım gider. Kal kal şeker, hasiretlik çeker. Çok nazlanma sevdim, cahilim aklım gider. Kal kal şeker, hasiretlik çeker. Çok nazlanma sevdim, cahilim aklım gider. Kal kal şeker,
Halkalı Şeker türküsüyle başladık Eskişehir'deki maceramıza. Adım adım dolaşacağız Eskişehir sokaklarını, doğasını, tarihini, kültürünü, insanlarını ve türkülerini sizlerle buluşturacağız. Hazırsanız eğer öncelikle ansiklopedik bilgilerden başlayalım her zaman olduğu gibi. Eskişehir ve yöresinde yerleşime bakıldığı zaman yapılan kazılar ve elde edilen bulguların sonucunda İsa'dan önce, milattan önce 1. yılda 1000. yıla kadar ulaşan bir tarihe sahip. Frigyalılar tarafından kurulan çok önemli bir şehir. Toprakları bereketli ve zengin topraklarda elbette ki çok farklı da medeniyetler yaşamış. Bu medeniyetler Friglerin altından Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar derken günümüze kadar ulaşmış. Eskişehir'in isminden de biraz bahsetmek lazım. Bugünkü Eskişehir ilinin eski ve orta çağlarda Yunanca kaynaklarda adı Dorylion olarak geçmekte. Latince'de Dorylium ve Arap kaynaklarında ise Adrulia olarak belirlenmiş. Ardından şehrin kuruluşuna gelelim. Frigyalılar şehri kurmuşlar. Şimdiki Eskişehir merkezinin 3 kilometre kuzeydoğusunda Porsuk Çayı'nın kuzeyinde yer alan ve bugünkü adıyla Şarkhöyük Ören yerinin antik adı Dorylion şehrinde. İşte bu şehir özellikle Bizanslılar zamanında Selçuklulara karşı büyük bir koruma meydana getirmiş. Ancak 1176 yılında Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan Bizans İmparatorunu mağlup ettikten sonra bu toprakları Selçuklular egemenliği altına almış. İşte bu noktadan sonra da antik şehir yıkıntı olarak kalmış. Uzun bir süre yıkıntı olarak kalmış ve günümüzdeki Eskişehir bu antik şehrin biraz daha güneyinde kurulmuş. Ve yıllar içinde de söylence halk arasında farklı farklı söylencelerle adı Eskişehir olarak günümüze kadar ulaşmış. Günümüze kadar ulaştığı için şimdi biraz da ilçelerinden bahsetmek lazım. Eskişehir'in ilçeleri Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihal Gazi, Mihalıcık, Tepebaşı, Sarıcakaya, Seyit Gazi, Sivrihisar ve Odunpazarı. Aslında bu ilçelere şöyle genel olarak baktığınız zaman her biri kendi içinde muhteşem güzellikler saklıyor. Doğal güzellikler, tarihi güzellikler, bu ilçeler tek tek açık hava müzesi olarak da görülebilir. İlin coğrafyasına da şöyle bir bakalım. İl topraklarının yaklaşık %22'si dağlık alanlardan oluşmakta. Ovalar da var ve bu ovalar il topraklarının %26'lık bir bölümünü oluşturmakta. Ayrıca Eskişehir'in yeryüzündeki güzelliği olduğu kadar yer altında da güzellikleri var. Onlardan da bahsedeceğiz elbette ama öncesinde hadi bir Eskişehir türküsü daha dinleyelim Koro'dan. Gayfeciler gayfe de pişirir.
Oh,
Eskişehir ve yöresinin Filikler tarafından kurulduğunu ve Filike medeniyetinin burada çok uzun süreler yaşadığından bahsettik. Özellikle de kalan tarihsel değerler var, onları söylemek lazım. Öncelikle Yazılıkaya Filik Vadisi'nden bahsedelim. Dağlık Filike bölgesi içinde kalan Yazılıkaya Filik Vadisi günümüzde Seyit Gazi ve Han ilçeleri sınırları içinde arkeolojik olarak gerçekten görülmesi gereken önemli değerlerden biri. Doğal sit alanı olarak tescillenmiş ve koruma altına alınmış. Şimdi vadi milattan önce 3000 yılına kadar ulaşmakta tarihsel değeri. Gelelim bu vadide Yazılıkaya adı nereden gelmekte ya da diğer bir ismiyle Midas anıtı da olarak söylenmekte halk içinde. Vadinin kuzeydoğu yamacında 17 metre yüksekliğinde ve 16,5 metre genişliğinde doğuya bakan büyük bir anıt kaya var. Ve bu anıt kayanın üzerinde de elbette yazılar var. İşte bu yüzden halk arasında Yazılıkaya olarak anılmakta buranın ismi. Ayrıca Filik kralı Midas'a dayandırılarak Midas anıtı olarak da söylenmekte. Antik şehir ismini bu anıttan alıyor. Gerçekten devasa ve güzellikte bir anıt bu. Bu anıtın biraz daha farklı olarak özelliklerinden bahsetmek gerekirse Filikya sanatının en güzel örneklerinden biri. Kesinlikle bir mezar anıtı değil. Çünkü Filikya'da pek çok kaya anıtı örneğinde olduğu gibi ana tanrıça yani Kibele'nin heykeli koymak üzere, üzerine Kibele'nin heykeli konulmak üzere yapılmış. Anıtın üzerinde Filikya yazıları var ve bu yazıların bir kısmı ancak çevrilebilmiş. Midas anıtının M.Ö. 550 yıllarında yapıldığı tahmin ediliyor yapılan araştırmalar sonucunda. Cepheleri farklı ve bu cephelerde de farklı yazılar var. Gerçekten anıtın en ilginç yönlerinden biri de henüz çözümlenememiş yazıtların bulunması. Yazıtlar 3 farklı konumda inceleniyor. Birinci yazıt kaya üzerinde 11 metre uzunluğundaki kısımda 45 santimlik büyüklükte harflerle yazılmış ve ateş ve midiya kelimelerinin belirgin olarak okunduğu bir yüzey. İkinci yazıt Midas anıtının yine dikdörtgen şeklindeki dip duvar köşesinde çok büyük harflerle işlenmiş, henüz çözümlenememiş yazıtlar ve üçüncü kuzey tarafta görünen 25 santim büyüklüğündeki harflerle yazılmış bellik isimler. Bunların en başında da baba sözcüğü belirgin olarak okunuyor. Diğerleri de hala çözümlenmek için, tarihin güzelliklerini bize ulaştırmak için bekleniyor. Ayrıca sadece Yazılıkaya Filik Vadisi'nden değil, Eskişehir ve yöresinde çok farklı antik kentlerden de bahsedebiliriz. Pesinus Ören Yeri, Pesinus Ballıhisar Ören Yeri antik kenti bunlardan sadece bir tanesi. Tanrıların anası Kibele olarak adlandırılan ana tanrıçanın yerleşkesi olarak düşünülüyor ve rahipler devleti olarak antik bir Filik kenti. Bunun yanı sıra elbette çok farklı özellikle tarihsel değerleri de görmeniz mümkün. Han antik kenti, Çavlum Köyü Orta Çağ Tunç Çağı mezarlığı gezilecek, görülecek antik tarihi özelliklerden sadece birkaçı. Elbette ki Eskişehir ve yöresine gittiğinizde tarihle iç içe zaman geçireceksiniz. Bu güzellikleri dolaşırken de dilinizde Eskişehir türküleri düşmesin diyoruz ve hadi bir Eskişehir türküsünü daha dinleyelim sizlerle birlikte. Yol üstünde dikili taş.
Aman aman aman, bir evde iki kardeş sevdiğim aman, bir evde iki kardeş sevdiğim aman, biri kaynım olursa aman aman aman, biri kaynım olursa aman aman aman, biri bana arkadaş sevdiğim aman, biri bana arkadaş sevdiğim aman. (Gülüyor) kökten zembil iniyor. Ah aman aman aman, fırıl fırıl dönüyor sevdiğim aman. Fırıl fırıl dönüyor sevdiğim aman. Ateş misin sevdiğim? Ah aman aman aman. Ateş misin sevdiğim? Ah aman aman aman. Seni gören yanıyor sevdiğim aman. Seni gören yanıyor sevdiğim aman.
Antik çağlardaki Eskişehir ve yöresindeki kentleri, güzellikleri sizlere bir parça olsa da anlattık. Hadi biraz daha gelelim Selçuklu dönemine. Selçuklu döneminden kalma mimari şaheserler de var elbette Eskişehir'de. Öncelikle Alaaddin Camii Eskişehir merkezinde yer alıyor ve Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Özellikle taş işlemeciliğiyle mutlaka gezilmeli, görülmeli Alaaddin Camii. Bunun yanı sıra Bardakçı Camii, Ulu Camii, Hoşkadem Camii yine mimari açıdan çok önemli, tarihsel değerleri içinde barındıran yapılardan sadece birkaçı. Elbette külliyeler ve türbeler de var. Bunun öncesinde Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi gezilip görülmeli. O güzel hava, o güzel mimari coğrafya içinde mutlaka yaşanmalı. Ayrıca Şeyh Şücaettin Veli Külliyesi ve Türbesi de yine gezilip görülmeli. Üryan Baba Türbesi, Himmet Baba Türbesi yine Eskişehir'in gezilip görüldüğünde de büyük keyif verilecek noktalarından sadece birkaçı. Eskişehir'e gittiğiniz zaman sadece tarihsel mimariyi, tarihsel yapıları mı göreceksiniz? Elbette hayır. Eskişehir, Anadolu coğrafyasının birçok noktasında olduğu gibi topraktan bereketin fışkırdığı noktalardan biri. Yeraltı suları açısından son derece zengin bir bölge Eskişehir ve çevresi. Öyle bir zenginlik var ki çok eski çağlardan beri bu yeraltı termal suları kullanılmakta. Pek çok bilimsel ve akademik tartışmada geçmişten gelen, bu geçmişten beri medeniyetlerin kullandığı sıcak sular bölgesi olarak bu bölge gösterilmiş. Hatta Yunanlı yazarlar M.Ö. 200 yıllarında yazdığı kitaplarda Eskişehir ve yöresinde içilebilen sıcak sulardan bahsetmekteymiş. Eskişehir'in sifalı sıcak suları nedeniyle Bizans imparatorlarının dinlenme merkezlerinden de biri olmuş bu yöre ve toprakları. Şimdi günümüze geldiğimizde hala Anadolu'nun bu bereketli toprakları Eskişehir'e güzelliklerini sunmakta. Termal turizm potansiyeli oldukça zengin Eskişehir'de. Çardak Kaplıcası maden suyu birinci derece önemli ve öncelikli termal kaynak suları arasında geçmekte. Bunun yanı sıra elbette ki termal kaynaklar çok fazla. Yenisofça, Hasırca termal kaynağı, Sarıca Ilıca termal kaynağı yine Türkiye'nin önemli termal su kaynaklarından. Kent merkezinde hala kullanılıyor bu topraktan fışkıran sağlık, topraktan fışkıran güzellik. Hatta şöyle ilçelere baktığımız zaman Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Mihal Gazi, Mihalcık, Sarıcakaya, yani hemen hemen Eskişehir'in tüm ilçeleri termal açıdan, yeraltı suları açısından oldukça zengin. Bu güzellik, bu zenginlik elbette ki topraktan fışkıran sıcak suyu sadece ısınmak için ya da yıkanmak için kullanmak değil, sağlık açısından da kullanmak için önemli. Çünkü yapılan incelemelerde bu suların içindeki mineral oranları da oldukça faydalı insan sağlığı için. Eskişehir'in her noktası güzel, her noktasından bereket fışkırıyor. Hadi bir türkü daha, ardından Eskişehir sokaklarında dolaşmaya devam edelim. Emine Akmeşe'nin sesinden gelsin bu güzel türkü. Horozumu satamadım.
çıkardılar, dam dam dama uçurdular. Suyuna da pilav pişirdiler. Oy bili bili bili bil, bili bili bili Çin'de de horozun kayboldu. Oy bili bili bili bil, bili bili bili Çin'de de horozun gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Oy bili bili bili bil, bili bili Çinli'de horozun kayboldu. Oy bili bili bili bil, bili bili bili Çinli'de horozun kayboldu. Oy bili bili bili bil, bili bili bili Çinli'de horozun kayboldu. Gel bili bili bili bili bil,
şehrin topraklarından bereket fışkırıyor dedik, termal sıcak su kaynaklarından bahsettik. Hadi biraz da yer altına inelim, çünkü gerçekten madenleri açısından da çok önemli Eskişehir'in yeraltı kaynakları. Bu madenlerin başında Bor Madeni geliyor. İlk bakışta beyaz bir kayayı andırmakta Bor Madeni. Çok sert ve ısıya dayanıklı. Şöyle bir şey söyleyelim, Eskişehir ve yöresinde Bor Madeni ile ilgili dünyada toplam bor rezervi sıralamasında Türkiye %72'lik payla birinci sırada bulunuyor. Yani bu birinci sırada bulunmasının sebebi de Bor Madeni'nin hemen hemen çok büyük bir bölümünün Eskişehir ve yöresinden çıkarılıyor olması. Bu kadar özel topraklar. Ayrıca kalsedon denen ve Eskişehir'de süs taşı ya da mavi altın olarak bilinen de kalsedon madeni yine Eskişehir ve yöresinde hatta binlerce yıldır çıkartılmakta. Hitit ve Urartu dönemlerinden itibaren çıkarılan bu taşlar farklı farklı kullanıma sahip ve gerçekten Eskişehir kalsedon madeni bakımından da çok zengin. Ayrıca manyezit denen farklı bir maden türü yine Eskişehir topraklarının hemen altında yer alıyor ki bu manyezit madeninin rezervleri 5 ile 10 milyon ton arasında olduğu öngörülmekte. Toprağın üstü olduğu kadar altı da bereket dolu. Şimdi toprağın altı dediğimiz zaman altından, Eskişehir'in toprak altından çıkan madenleri dendiği zaman elbette ki aklımıza bir taş gelmekte. O taştan da bahsedeceğiz, ancak o taşın o kadar farklı hikayesi var ki, lüle taşı elbette bahsettiğimiz, Eskişehir dendiği zaman akla gelen ilk güzelliktir lüle taşı. Hatta ve hatta ülkemizde tek lüle taşı müzesi de Eskişehir'de bulunmakta. Lüle taşı hakkında söyleyecek çok sözümüz var. Önce bir türkü dinleyelim, ardından lüle taşının halk arasında söylene gelen hikayesini anlatarak başlayalım cümlelerimize. Mehmet Ali Çakar'ın dilinden, sesinden dinliyoruz. Bu dağlarda bağ olmaz.
Aydın değil. kaydindi ya olmaz ben ağlarım saz ağlar karşımda bir kız ağlar haydindi kız ağlar karşımda bir kız ağlar haydindi kız ağlar ağlarsa ağlamalar geri azalar haydindi azalar geri kalan azalar haydindi azalar.
Rivayet bu ya, kara mevki civarından bir delikanlı yola çıkar civardaki başka bir köye gitmek üzere. Yol bu uzun yol, yorulur yere bağdaş kurar, azığını açar ne varsa yemeğe koyulur. İşte o tam o sırada hemen karşısında bir çukurun içinden bir köstebek çıkıverir. Köstebek çıktığı zaman delikanlı onu korkutmamak için sakin davranır. Köstebeğin elinde bir taş vardır, o taşla oynamaktadır. Bir anda delikanlının dikkatini çeker, uzanır taşı alır, köstebek kaçar. Taşı aldıktan sonra fark eder ki taş çok yumuşaktır. Cebinden çakısını çıkartıp taşa değdirdiği anda taş dile gelir. Ah insanoğlu der, bana kıymasaydın. Delikanlı şaşırır, elindeki taşı birden yere bırakır. Taş yere düşer düşmez güzeller güzeli bir genç kıza dönüşür. Ancak anlatılan bu ya, genç kızın ömrü uzun değildir. Önce ufalanır, ardından yüz yuvarlak bir taşa yeniden dönüşüp köstebeğin çukurundan tekrar içeriye doğru kaçar. Delikanlı durur mu? Bir defa sevdalanmıştır, aşık olmuştur kıza. Hemen kazmaya başlar köstebeğin çukurunu. Günler batar, günler doğar. Delikanlı kazmaya devam eder. Aradan geçen uzun zaman boyunca köylüler delikanlıyı aramaya çıkarlar ve kocaman bir çukurun başına gelirler. Yerin 7 kat altına kadar takip ederler kazılan çukuru ve işte o noktada hayat veda etmiş delikanlıyı görürler. Parmakları sımsıkı kapalıdır. İşte o parmaklar açıldığında birkaç parça lüle taşı düşer parmaklarının arasında. Halk arasında söylene gelen budur lüle taşı için ve hatta derler ki lüle taşını ilk bulan bir köstebektir. Köstebek kazandırmıştır bu güzelliği. Aynı şekilde lüle taşı Eskişehir taşı olarak da bilinir. Farklı farklı isimleri var. Deniz köpüğü renginden dolayı magnesite ya da sepiolite olarak da bu maddenin adı bilinen farklı isimlerle adlandırılmış. Lüle taşı dünya üzerinde çok az noktada çıkartılmakta ve bu noktaların en önemlisi Eskişehir ve yöresi. Gerçekten muhteşem bir madde. Lüle taşından şöyle bahsetmek lazım. Öncelikle işlenmesi çok kolay. İşlenmesi çok kolay olduğu için de sanat eseri oluşturulabilecek nitelikte özelliklere sahip. Müzesi de var dedik. Bu müzeyi de gezip dolaşmanız lazım mutlaka. Müzenin içinde dünyadaki tek Lületaşı Müzesi'nden bahsediyoruz. Eskişehir'de bulunan müzenin içinde 60 sanatçıya ait 400 civarında eser sergileniyor. Lületaşı'ndan yapılmış ve göz nuruyla tam bir sanat harikası olan güzellikleri görmeniz gerek. Lületaşı'ndan neler mi yapılıyor? Yurt dışına özellikle gönderiliyor. Süs eşyaları, aksesuarlar öncelikle ve gerçekten çok beğenilen ise pipo yapımında Lületaşı kullanılmakta. Eskişehir dendiği zaman akla gelir Lületaşı. Eskişehir dendiği zaman akla gelen bir özellik daha var. Hani Sivas'ın Kangal köpekleri meşhurdur ya, Eskişehir'de de gerçekten özellikle yörede yetişen bir çoban köpeği, Akbaş türü çoban köpeği de Eskişehir'in gerçekten adıyla birleşmiş güzelliklerinden, özelliklerinden biridir. Bu ırkı bünyesinde barındırmaktadır. Eskişehir'in günümüzdeki güzelliklerinden de bahsedeceğiz elbette. Ortasından Porsuk Çayı geçer. Porsuk Çayı'nın çevresi diyelim bir virgülle, bir türküyle sözümüze kısacık bir ara verelim. Türkünün ardından, hemen ardından Porsuk Çayı'nın kenarlarında dolaşmaya başlayacağız. Şule Arık seslendiriyor. Kahveyi kavururlar. Eskişehir'deki yolculuğumuza devam ediyoruz. Çok güzel topraklar, çok güzel bir coğrafya. Hak ve halk şairi Yunus Emre'nin, Türk İslam kültürünün büyük bilgesi, gülmece ustası Nasreddin Hoca'nın doğup büyüdüğü topraklardayız. Günümüz Eskişehir'inden de bahsetmek lazım. Geçmişten bahsettik, tarihi ve doğal güzelliklerinden bahsettik. Şimdi günümüzde Eskişehir'in sokaklarına şöyle bir dolaşırsanız büyük keyif alacaksınız. Özellikle şehrin ortasından geçen, şehri iki parçaya ayıran Porsuk Çayı'ndan bahsetmek lazım. Porsuk Çayı'nın üzerinde onlarca küçük köprü var, iki yakayı birleştiren. Büyük bir keyif. Hani Venedik'te sandallar, gondollar vardır ya, böyle geçmektedir suların üzerinden. İşte bu gondol keyfini tatmak istiyorsanız efendim Eskişehir'e gidiniz. Gerçekten Porsuk Çayı üzerinde gondolla dolaşmanın keyfi ayrı bir güzel. Sadece gondolla dolaşmak değil, Porsuk Çayı'nın kıyısında da muhteşem bahçeler, muhteşem güzellikte çiçek alanları yapılmış. İşte buralarda dolaşırken, temiz havanın, güzel şehrin keyfine varırken karşınıza çok ilginç heykeller de çıkıyor. Çiçek satan bir kız, balık tutan bir adam. Kimi zaman bunları gerçek bile zannedebilirsiniz. Şehrin merkezinde, belki de büyük şehirlerin kargaşasından, gürültüsünden, trafiğinden uzak, apayrı bir noktada yaşamak istiyorsanız Eskişehir Eskişehir doğru nokta gerçekten. Özellikle Eskişehir Anadolu Üniversitesi de şehre ayrı bir güzellik katmış. Gençlerle, kültürle, bilimle, sanatla cıvıl cıvıl yoğrulmuş Eskişehir. Tarihi bir tarafa almış, günümüzün güzelliğini bir tarafa almış ve geleceğe doğru sağlam adımlarla ilerlemekte. Eskişehir dendiği zaman elbette ki mutfak kültüründen de bahsetmek lazım. Ancak öncesinde bir türkü, ardından Eskişehir mutfağının kapılarını ardına kadar açacağız. Sibel Güzel söylüyor, en tarihi kırmızı. Eskişehir mutfağının kapısını aralamaya, ama merak etmeyin, bu kapı aralandığı zaman ardına kadar açılıyor. Çünkü lebi derya bir mutfak karşımızda. Gerçekten o yörede yaşayan insanların kültürünü en net anlatan özelliktir mutfaklar. Mutfağa girelim hadi. Eskişehir mutfağının ana temasını hamur işleri ve özellikle yörede yetişen otlar oluşturmakta. Otlarla hamur bir araya geldiği zaman tadına doyulmaz yemekler yapılıyor. Bu yemeklerin farklı isimlerini size söylemek istiyoruz. Hadi başlayalım. Tolga çorbası, düğü köftesi çorbası başlangıç olarak gerçekten ismi çok değişik yemeklerden sadece birkaçı. Yörede ısırgan otuna acı gıcı denmekte. Acı gıcı diye de özel bir yemek var. Bıtı bıtı çorbası, pasa, hadise yine yörenin farklı mutfak özelliklerinden sadece birkaçı. Gelelim tatlılara. Tatlı açısından da çok önemli Eskişehir mutfağı. Öncelikle met helvasından bahsetmek istiyorum. Çünkü çok farklı bir lezzet, ismi de farklı ve helvanın yapılışa gelmesi de gerçekten çok değişik. Met helvası ismini bir sokak oyunundan alıyor. Yani çubuklarla oynanan bir oyundan. Met helvasında met oyunu sonucunda yerilen taraf uzun kış gecelerinde helva çekmeye başlarmış ve böylelikle bir gelenek haline gelmiş. Özel karışımlı bir hamur şekerle birleşiyor ve lifli hale dönüşünceye kadar çeşitli aşamalarda pişiriliyor. Sonuçta ortaya da muazzam bir lezzet çıkıyor, met helvası. Bunun yanı sıra tahin ve çövenden bir kürek yardımıyla yapılan kürek helvası da Eskişehir'in geleneksel tatları arasında. Tamam, Eskişehir mutfağı bu kadardır dersem inanır mısınız? Elbette inanmazsınız. Eskişehir ve yemek kültürü dendiği anda akla gelen tek bir isim vardır: çiğ börek. Çiğ börek de Eskişehir adı neredeyse özdeşleşmiştir. Çiğ börekten de bahsetmek lazım. Hamurun etle bir araya gelip lezzetlendiği ve Eskişehir'in adını dünyaya duyuran bir muazzam güzellik çiğ börek. Eskişehir mutfağının tadına doyulmalı, tadına bakılmalı mutlaka. Eskişehir'in güzelliklerinde dolaşırken acıktığınızda da mutlaka bu mutfağın yemeklerini, özellikle çiğ böreğin tadına bakmanız gerekir. Eskişehir'in sokaklarında birçok farklı yerde yapılmakta çiğ börek. Herhangi birine girip oturun, o güzel lezzeti aynı güzellikte bulacaksınız, tadacaksınız. Hadi bir türkü, vedaya az bir zaman kaldı. Eskişehir hakkında da söyleyecek çok sözümüz var daha. Ben gidiyorum yoluma, Rüstem Avcı'nın sesinden dinliyoruz.
Müzik
yolunuz düştüğü zaman mutlaka ve mutlaka Odun Pazarı ilçesine gitmeniz gerekir. Çünkü Odun Pazarı ilçesi bambaşka bir dünya için kapılarını açmış, sizi beklemekte. Odun Pazarı evlerinden bahsediyorum. Aslında Eskişehir'in ilk yerleşim yörelerinden biri Odun Pazarı. Osmanlı döneminden kalma tarihi evlere sahip ve mimari özellik ve motifler bakımından da farklı özelliklere sahip bu yöre. İşte geçtiğimiz zaman içinde restorasyon çalışmaları başlamış Osmanlı döneminden kalma bu tarihi evlerde ve günümüze kadar 100'den fazla ev restorasyon çalışmasını tamamlamış. Gerçekten bambaşka bir dünyaya adım atıyorsunuz Odun Pazarı evleri arasında dolaşırken. Mimarisinin güzelliği içinde sanki zamanda bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka Odun Pazarı ilçesi ve Odun Pazarı evleri gezilip görülmeli Eskişehir ve yöresinde. Eskişehir'e gittiğiniz zaman yapacak o kadar çok şey, gezecek o kadar çok mekan ve tadına bakılacak o kadar çok lezzet var ki yolunuz düşmeli. Eğer Ankara ve çevresindeyseniz hızlı tren var. Çok kısa bir zamanda Eskişehir'e ulaşıyorsunuz ve Eskişehir'in güzelliklerini doyasıya yaşıyorsunuz. Tüm bu güzellikleri yaşarken elbette Eskişehir'in türkülerini de dinlemek lazım. Ve daha az bir zaman kaldı. Hadi Hediye Hüseyin Ağoğlu'nun sesinden güzel bir türküyü dinleyelim. Mavi Yorgan Düreyim. Zamanı geldi, çattı. Eskişehir'i biraz olsa sizlere anlatmaya çalıştık. Bu güzellikleri gidip görmeniz lazım. Eskişehir'e selam olsun. Hadi vedalaşalım. Program koordinatörü arkadaşımız Gökhan Akkaya. Teknik yönetmen arkadaşımız Ayhan Taşçı. Ellerinize sağlık beyler. Sazıyla sözüyle memleketim noktayla değil virgülle ayrılıyor huzurlarınızdan. Önümüzdeki hafta sonu cumartesi gecesi Mersin'de olacağız efendim. Mersin'in güzelliklerini anlatırken türkülerini dinleteceğiz sizlere. Bekleriz programımıza. Sazıyla sözüyle memleketin programını sizler için ben Nazire Ebru Dikiciler hazırladım, sundum. Memleketten selam olsun. Türküler yüreğinizde hep yaşasın. Hoş kalın, hoşça kalın.
geldi yar sevmenin zamanı, gelir geçer ellerin alı. Vay vay vay sürmeli meleğim vay, vay vay kurbanın olayım vay. Haydanam yoluna da öleyim vay, haydanam yoluna da öleyim vay. Vay vay sürmeli meleğim vay, vay vay kurbanın olayım vay. Haydanam yoluna da öleyim vay, haydanam yoluna da öleyim vay. Ağzında dişlerin inciden aktır, güzeller içinde emsalin yoktur vay. Güzeli gösteren göz ile kaçtır, gelir geçer aylar
sözüyle memleketim.